Ayrım 8, sayfa 74, 20. bölüm. Ama madem son bölümü okurken neden dikkat etmediniz? Size orada söyledim. Annemin Katolik olmadığını. Katolik. Hiç de öyle bir şey söylemediniz beyefendi. Madem izin verin tekrar edeyim. Size bunu açıkça, en azından sözcükler dolaysız bir çıkarsama yapmanıza el verdiğince açık söyledim. O halde beyefendi bir sayfa atlamış olmalıyım. Hayır madem. Tek bir sözcük bile atlamadınız. O halde uyuyordum. Beyefendi, gururum, madam size böyle bir kaçış hakkı tanımama izin vermez. O halde konu hakkında hiçbir şey bilmediğimi belirteyim. Bu madam tamamıyla sizin suçunuz ve cezası derhal, yani bir sonraki nokta işaretine gelir gelmez geri dönüp bütün bölümü baştan aşağı yeniden okumanızdır. Hanımefendiye bu cezayı kaba ya da zulüm meraklısı olduğum için değil, halisane bir maksatla verdim. Bu yüzden de okuyup geri döndüğünde kendisinden özür dileyecek değilim. Onu kötü bir alışkanlık, dümdüz okuma alışkanlığı yüzünden cezalandırdım. Onun gibi daha nicelerinin içine işlemiş olan macerayı izlemek tutkusuna kapılmak yerine, bu efsatta bir kitabı gerektiği gibi okusalar, derin irfan ve ilim sahibi olmaları kaçınılmaz olurdu. Zihin okurken bir yandan da akıllıca düşünceler üretebilmeli, ilginç çıkarımlar yapabilmeli. Oğul Pliny'ye, Gaius Plinius Gaciulus Secundus, İsa'dan önce yaklaşık 61-112. Baba Plinius tarafından evlat edinilmiş olup bu sözüyle manevi babasını kastetmektedir. Hiç bu kadar kötü bir kitap okumamıştım. Ama ondan yararlandım dedirten o alışkanlığı edinebilmelidir. Yunan'ın ve Roma'nın öyküleri böyle bir yaklaşım ve yöntemle okunmazsa, sizi temin ederim, Parismus'un ve Parismenus'un, Parismus, the renowned prince of Bohemia, 1598, ünlü Bohemia hükümdarı Parismus ve Parismenus, 1599, Emmanuel Forde'nin yapıtlarıdır. İkisi genellikle bir arada basılmaktaydı. Ya da İngiltere'nin yedi savunucusunun, Stern büyük bir olasılıkla Richard Johnson'ın Famous History of the Seven Champions of Christendom, yaklaşık 1597, Hristiyanlığın yedi savunucusunun meşhur tarihi adlı yapıtında sözü edilen azizleri George, Dennis, James, Anthony, Andrew, Patrick, David'i kastetmektedir. Tarihçileri böyle okunsa bile elde edilecek yarar kadar yararlanılamaz onlardan. Aman işte o nazlı hanımefendi geliyorlar. Sizden talep ettiğim gibi bölümü yeni baştan okudunuz mu madam? Okudunuz demek ve ikinci okuyuşunuzda madam size bir ipucu sağlayacak cümleyi fark ettiniz mi? Tek bir sözcük bile fark etmediniz demek. O halde madam lütfen bölümün son satırı üzerinde vaftiz olmadan önce doğmam gerekliydi dediğim satırı üzerinde iyice düşününüz. Annem madam Katolik olsaydı olaylar böyle gelişmeyecekti. Roma Kilisesi usulleri, tehlikeli bir doğum söz konusu olduğunda çocuğun doğmadan önce vaftiz edilmesini öngörür. Ancak çocuğun bedeninin bir bölümünün vaftiz eden tarafından görülmesi koşulunu öne sürer. Oysa 10 Nisan 1733'te Sorbon doktorları aralarında yaptıkları bir müzakere sonucu ebelerin bu konudaki yetkilerini genişletmek kararı aldılar. Şöyle ki, çocuğun bedeninin herhangi bir bölümü görülemezse, vaftiz gene de enjeksiyon yoluyla, par le moyen d'une petite canule, yani bir şırınga aracılığıyla gerçekleştirilebilecekti. Dinsel öğreti düğümlerini düğümleme ve çözme konusunda o denli mekanik bir kafaya sahip Aquinalı Aziz Thomas'ın sonunda üzerine onca kafa yorulmuşken bir ikinci La Chose Impossible olarak niteleyip konuyu kapatıvermiş olması çok gariptir. Infante in maternis uteris existentes der Aziz Thomas baptizare pusson nullo moda. Thomas, ah Thomas. Aquinalı Aziz Thomas, Tommaso için bakınız 4. kitap Slowkenbergi Fabelle, Slowkenbergus hikayesi, not 25, Latince alıntı, analarının rahminde yaşayan çocuklar hiçbir biçimde vaftiz edilemezler. La chose impossible, imkansız şey. Benim kitabım için korkunç bir felaket olan, ancak edebiyat cumhuriyeti için nedenli korkunç bir felaket olduğu düşünülürse, kendi felaketim arada kaynayıp gidebilir, taze maceralar peşinde koşma tutkusu itiyadımıza, mizacımıza öylesine işlemiştir ve bizler bu şehevi arzumuzun sabırsızlanmalarını bu yoldan tatmin etmeye öylesine hevesliyizdir ki, bir kompozisyondan onun kaba saba ve etli butlu bölümleri dışında hiçbir şey algılayamıyoruz. Belli belirsiz değinmeler, sinsice sızdırılmış bilimsel bilgiler yukarılara doğru ruh gibi uçup gidiyorlar. Alınacak derse gelince o da aşağılara kaçıyor, böylece her ikisi de bir türlü mürekkep hokkasının dibinden çıkamıyor, dünyaca bilinemeden yitip gidiyorlar. Umarım erkek okur, kadın okurun atladığı bu ve benzeri pek çok incelikli ve ilginç ayrıntıyı kaçırmamıştır. Sözlerimin boşa gitmemesini ve kadın erkek herkesin kadın okurumun örneğinden bir ders alarak okurken bir yandan da düşünmeyi öğrenmelerini dilemekteyim. Monsieur'leri Sorbonne doktorlarına sunulmuş başvuru metnidir. Bir doğum cerrahı Sorbonne doktorlarına annenin doğum yapamayabileceği ve hatta çocuğun ana rahmine bedeninin hiçbir bölümü görülemeyecek biçimde gömülmüş olduğu, dolayısıyla da kilisenin usullerine uygun biçimde vaftiz edilmesinin mümkün olamayacağı vakalara ender de olsa rastlandığını bildirir. Görüşlerinize başvuran cerrah bir şırınga aracılığıyla anneye zarar vermeksizin çocuğu doğrudan vaftiz etmek dileğindedir. Kullanmayı önerdiği aracın uygun ve yasal olup olmadığını ve söz konusu vakada kullanıp kullanamayacağını sormaktadır. Cevap: Konsey sorulan sorunun cevaplandırılmasının çok zor olduğu görüşündedir. Tanrı bilimciler bir yandan ruhani doğum demek olan vaftizin doğumdan sonra yapılması ilkesini, öğretileri gereği kişinin İsa'da yeniden doğabilmesi için önce dünyaya gelmesi gerektiğini öne sürmektedirler. Aquinalı Aziz Thomas, bölüm 3, soru 88, madde 11'de bu doktrinin kesin bir hakikat olduğunu belirtir. Kişi der kutsal doktor, ana rahmindeki çocukları vaftiz edemez. Aziz Thomas'ın bu görüşü, doğmamış çocukların diğer insanlarla tutulamayacağı, bu yüzden de dıştan bir müdahaleyle, insan aracılığıyla kurtuluş için gerekli kutsal ayinlerin onlara uygulanamayacağı olgusu üzerine kuruludur. Ana rahminde yaşamakta olan çocuklar henüz diğer insanlarla birlikte yaşamlarını sürdürecekleri ışığın yüzünü görmemişlerdir. Bu yüzden onlara bir insanın müdahalesiyle, insanlar aracılığıyla kurtuluş için gerekli olan kutsal ayinler uygulanamaz. Kilise usulleri, tanrı bilimcilerin koydukları kuralların nasıl uygulanacağını belirler ve her ikisi de ana rahmindeki çocukların bedenlerinin hiçbir bölümü görülemiyorsa vaftiz edilemeyeceği görüşündedirler. Tanrı bilimcilerle kilise usulleri arasındaki mutabakat, ki psikoposluğun kurallarını oluştururlar, söz konusu soruyu kesin cevaplamaya yeterli bir otorite oluşturmaktadır. Ancak konsey, konuyu vicdanen değerlendirmiş ve bir yandan tanrı bilimcilerin yürüttükleri muhakeme kolaylaştırıcı gerekçelere dayandığı, kilise usullerinin yasaklaması ise ana rahminde böyle mahsur kalmış çocukların öne sürülenin aksine doğrudan vaftiz edilemeyeceği varsayımına dayandığı için, öte yandan aynı tanrı bilimciler öğretilerinde Hazreti İsa'nın kutsayıcı ayinlerinin insanlığı kutsamak uğruna kolay ama gerekli araçlar kullanırken belli risklerin göze alınabileceğini öne sürdükleri için, dahası ana rahmindeki çocuklar lanetlenebileceklerine göre günahlarından arınma haklarının da olması gerekeceğinden, konsey bütün bu mülahazaları ve bu gibi durumlarda anneye zarar vermeksizin çocukları vaftiz etmek için bir aracın bulunduğunu öne süren görüşü de değerlendirdiğinde, Tanrı'nın bu durumda kalan çocuklardan yardımını esirgemeyeceğine inandığı ve belirtilen yöntemle ve söz konusu araçla vaftizin gerçekleştirebileceğini varsaydığı için, söz konusu aracın kullanılabileceği görüşündedir. Ancak önerilen yöntemin onaylaması evrenselleşmiş bir kuralı değiştirmek anlamına da geleceğinden, konsey soru sahibinin kendi psikoposuna danışması ve önerilen yöntemin kullanışlılığını ve tehlikelerini ve nasıl kullanılacağı yetkililere onaylatması ve psikoposun onayını da aldıktan sonra sorunun kilise kurallarını açıklama ve yasalara uygun değillerse onları ihlal etme hakkını elinde tutan papaya iletilmesi gerektiği, vaftiz yöntemi her ne kadar akla uygun ve geçerli olsa da bu iki yetkinin görüş birliği olmaksızın öneriyi onaylayamayacağı görüşündedir. Soru sahibinin kendi psikoposuna başvurması ve onu hali hazırdaki karardan haberdar etmesi önerilir ki böylelikle söz konusu yetki aşağıda imzası olan doktorların mülahazaları üzerine kurdukları nedenleri onaylıyorsa gerektiğinde yani çocuğun kurtuluşu adına önerilen yöntemin uygulanması için izin istemenin ve cevap beklemenin tehlikeleri gerekçesiyle böyle bir karar verme yetkisini haiz kılınabilsin. Bunun yanı sıra konsey, önerilen yöntemin uygulanma olasılığı açısından çocuk eğer söz konusu yöntemi uygulayanların beklentileri hilafına dünyaya gelirse, koşullu olarak vaftiz edilmesi gerektiği kanısındadır ve bu durumda konsey, bedeninin herhangi bir bölümü gözle görüldüğünde çocuğun vaftiz edilebileceğine dair tüm kurallara uymakla birlikte sağlam ve sağlıklı olarak dünyaya gelmesi halinde koşullu vaftiz edilmesini tavsiye ve tayin eder. 10 Nisan 1733 tarihinde Sorbonne'da müzakere edilmiştir. A. Le Moyne, Le. De Romigny, De Marsili. Bay Tristram Shandy, Monsieur'leri Le Moyne, De Romigny ve De Marsili'yi kutlar ve böylesine yorucu bir konsültasyon ertesinde iyi bir gece geçirip dinlendiklerini umar. Acaba diye sormak ister Bay Shandy, nikah töreninden sonra ve fakat izdivaç henüz tamamına ermeden tüm homonkuluslar hemen orada bir çırpıda enjeksiyon yoluyla vaftiz edilseler çok daha kolay ve emniyetli olmaz mıydı? Elbette yukarıda belirtildiği gibi homonkulusların daha sonra sağlam olarak bu dünyaya gelmeleri ve su kondisyon her birinin tekrar vaftiz edilmeleri koşuluyla ve ikinci olarak da bu işlemin Bay Shandy yanlış anlamadıysa par le moyen d'un petit conul ve sans for akun törle per. Bir şırıngı aracılığıyla ve babaya hiçbir zarar vermemek koşuluyla Stern sık sık Fransızca yanlışları yapardı. Burada yaptığı yanlış aleper ikinci baskıda oper olarak düzeltilmiştir. Uygulanması koşuluyla. 21. bölüm. 1,5 saatlik bir suskunluktan sonra bu gürültüde ne diye koşturup duruyorlar yukarıda dedi babam. Şöminenin karşısında oturmuş, yabanlık piposunu tüttürüp yeni satın aldığı siyah pelüş tozluklarını incelemekte olan amcam Toby'ye. Ne yapıyor olabilirler birader dedi babam. Gürültüden birbirimizin dediğini duyamaz olduk. Galiba diye onu yanıtladı amcam Toby ve cümlesine başlarken piposunu ağzından çıkarıp başını 2-3 kez sol baş parmağının tırnağına vurup silkeledi. Galiba dedi ama amcam Toby'nin bu konuya ilişkin duygularını iyice kavrayabilmeniz için onun karakteri üzerine biraz olsun bilgi sahibi olmanız gerekir. O yüzden de size önce onun kişiliğini anahtarlarıyla anlatacağım, ardından babamla aralarında geçen konuşmaya geri döneceğiz. Söyler misiniz neydi şu adamın adı? O kadar hızlı yazıyorum ki hatırlamaya ya da araştırmaya vaktim yok. Havalarımız ve iklimimiz fevkalade tutarsız diyen o adam, her kim idiyse, gözlemi çok yerinde, çok doğru. Ancak bu önermeden çıkarılan sonuç, yani işte bu yüzden çeşit çeşit alışılmadık ve acayip kişiliklere sahibiz, sözleri ona ait değildir. Bu gerçeği keşfeden ondan en az 150 yıl sonra yaşamış bir başka adamdır. Sonra bu bereketli ham madde deposu bizim komedilerimizin Fransa'nınkilerden ya da kıta Avrupa'sında yazılmış ya da yazılabilecek tüm komedilerden daha iyi olmasının asli ve doğal nedenidir. O da gene bir başkadır. Bu keşif Kral William döneminin ortalarına kadar gerçek anlamda yapılmış değildir. Bereket, eğer yanılmıyorsam Yüce Dryden, bu fikirden John Dryden 1631-1700 Essay of Dramatic Poets 1668 Dramatik Şiir Üzerine Denemeler adlı yapıtında söz eder ancak kendi fikri değildir. O uzun ön sözlerinin birinde bu soruna parmak basmıştır. Ardından Kraliçe Anne döneminin sonlarına doğru Yüce Edison, Joseph Edison 1672-1719 Spectator 371'de bizim İngiliz komedimiz karakterlerinin ilginç ve çeşitli olması açısından öteki ülkelerin komedilerinden üstündür. Çünkü içinde pek çok tuhaflık ve şaklaban bulunur der. İklimin karakter üzerindeki etkisinden de Spectator 83 ve 162'de söz eder. Bu fikre sahip çıkmaya başlamış ve Spectator'ın 1-2 sayısında konuyu dünyaya ayrıntılı olarak açıklamıştır. Ama keşif onun keşfi değildir. Nihayet dördüncü ve son olarak iklimimizin bu garip düzensizliğinden kişiliklerimize yansıyan garip düzensizlik dışarı çıkmaya elverişli olmayan havalarda bizlere kendi kendimizi eğlendirecek bir şeyler bulma fırsatı tanıyarak durumu kurtarır. Bu gözlem benimdir ve şu yağmurlu günde 26 Mart 1759 sabah saat 9 ile 10 arasında ansızın yapılıvermiştir. İşte böyle. İrfanımızın engin harmanının emekçileri, benim sevgili meslektaşlarım işte böyle. Gözlerimiz önünde gün be gün olgunlaşmakta olan bilgi dağarcığımız ağır ağır meşakkatle doluyor ve fizik, metafizik, fizyolojik, polemik, oşinografik, matematik, enigmatik, teknik, biyografik, romantik, şimik ve obstetrik gibi çoğu ikle ve tikle biten daha 50 dalda son 200 yıldır ya da daha uzun bir süredir mükemmelliyetinin o akunisine doruğuna doğru emekliyor. Son 7 yıl içindeki gelişmelere bakarak bir tahminde bulunabilirsek bu akun pek de uzaklarda olmamalı. Bu sonuç gerçekleştiğinde umulur ki her türlü yazı son bulacak. Her türlü yazının son bulması her türlü okumayı yok edecek ve zamanla nasıl savaş yoksulluğa, yoksulluk da barışa yol açarsa tıpkı öyle her türlü bilgi ortadan kalkacak ve ardından her şeye yeni baştan başlamamız gerekecek. Bir başka deyişle tam başladığımız yere geri döneceğiz. Ne büyük mutluluk, fersah fersah mutlu bir çağ. Keşke peydahlandığım dönem ve peydahlanma durum ve biçimim de biraz farklı olsaydı ya da doğumum anneme babama bir rahatsızlık vermeksizin 20 ya da 120 yıl sonraya rastlasaydı da insana edebiyat dünyasında gerçekten fırsat tanınacak günlerde doğmuş olsaydım. Fakat amcam Toby'yi unuttuk. Bunca zamandır orada piposunun küllerini silkip duruyor. Amcamın mizacı bizim iklimimize pek uygun düşen o kendine özgü türdendi ve eğer ailevi benzerliğinin belli başlı çizgilerini taşımasa, mizacının tekilliğini havaya, suya ya da her ikisinin şöyle ya da böyle bir birleşimine ya da değişimine değil de düpedüz kanına borçlu olduğunu bilmesem, onun bu iklimin birinci sınıf ürünlerinden biri olarak nitelemekte hiç tereddüt etmezdim. Bu yüzden de sık sık babamın, evet biliyorum kendine özgü nedenleri vardı ama gene de ben daha çocukken bazı tuhaf davranışlarımı fark ettiğinde neden sorunu bu açıdan değerlendirmediğini merak etmişimdir. Zira Shandy ailesi kendine özgü bir karaktere sahipti. Ailenin erkeklerini kastediyorum. Kadınların karakteri falan yoktu biri dışında. Bundan 60 yıl kadar önce bir arabacımızla evlenip ondan çocuk doğuran ve babamın vaftiz adları kuramı uyarınca kendisinden söz ederken ismi için vaftiz analarına ve vaftiz babalarına şükretsin dediği büyük halam Dinah dışında. Dinah İngiltere'de 17. yüzyılın ortalarından beri hizmetçiler ve işçiler arasında yaygın olarak rastlanan bir addı. Böyle bir olayın olup bittikten yıllar sonra amcam Toby ile babam arasında kibarca sürdürülmekte olan barış ve beraberliğin bozulmasına yol açması garip görülebilir. Ben de kalkıp okuru bu nasıl olabilir diye düşüncelere sevk eder, ilgisiz bir bilmece ile baş başa bırakabilirdim. Ama benim meselem bu değil. Bu felaketin daha o zaman aile içinde tüm acılarıyla yaşanıp bitmesi beklenirdi. Genellikle böyle olur. Ama bizim ailede hiçbir şey olması gerektiği gibi olmamıştır ki. Bir olasılıkla bu olay cereyan ettiğinde bir başka bela baş göstermiş ve belalar bizim hayrımız için gönderildiklerinden, bu özel belada Şendi ailesine hiçbir hayrı dokunamayacağını anlamış, ortaya çıkıp gereğini yapmak için uygun bir zaman ve zemin bulana dek beklemişti. Dikkat ediniz, bu konuda hiçbir kesin yargıda bulunmuyorum. Ben meraklısına çeşitli araştırma yöntemleri önermekle, onlara anlattığım olayların kaynağını göstermekle yetinmeyi yeğlerim. Fescue gibi bilgiçlik taslayarak değil ya da hem kendisine hem okuruna pes ettiren Tacitus'un, Cornelius Tacitus yaklaşık 56-120 Romalı hatip ve tarihçi, özlü oluşu nedeniyle övülen ancak zaman zaman da aşırı kısaltılmış bulunarak eleştirilen bir edebi üslubu vardı. Kesinleyici üslubu ile değil, kendini okura yardımcı olmaya vakfetmiş bir yüreğin alçak gönüllü işgüzarlığıyla meraklısı için yazmaktayım ve meraklısı tarafından okunacağım. Kuşkusuz böyle bir okumaya sonsuza dek katlanabileceklerini varsayabilirsek. İşte bu yüzden bu kederli olayın babam ve amcama dek neden gündeme gelmediğini ben bilemem. Ama ne yönde ve nasıl geliştiğini, olay ortaya çıktıktan sonra ikisi arasında ne gibi tatsızlıklara yol açtığını tam tamına açıklayabilirim. Şöyle ki, amcam Toby Shandy, madam, onurlu ve dürüst bir adamda genellikle rastlanan tüm erdemlere sahip bir beyefendiydi. Bu erdemlerden biri de, ki ender olarak listede yer alır, tabiatı gereği eşi görülmemiş derece iffetli oluşuydu. Burada hemen tabiat sözcüğünü düzelteyim, zira birazdan tartışılması gerekecek. Bu iffetliğin amcamın tabiatından mı kaynaklandığı yoksa sonradan mı edinildiği konusunda ön yargılı konuşmak istemem. Ancak amcam Toby'nin her nasılsa sahip olduğu bu iffet gerçekten de sahihti madam. Ve sözleri değil, çünkü sözler konusunda ne yazık ki fazla bir seçeneği yoktu, şeylere yönelikti iffeti. Onu avcunun içine almış, boyutları, hani neredeyse böyle bir şey mümkünse eğer, bir kadının iffetinin boyutlarını bile aşmıştı. O kadınca incelik madam, biz erkekleri dehşete düşüren, sizin cinsinize özgü o derin zihin ve düş temizliği. Sanırsınız ki madam, amcam Toby bütün bunları tam da bu kaynaktan kapmış, zamanının büyük bir bölümünü hemcinslerinizle bol bol konuşarak geçirdiği için ve sizleri çok iyi tanıdığı ve böyle güzel hanımları taklit etmenin kaçınılmazlığına karşı duramadığı için bu sevecen ruh halini benimsemişti. Keşke böyle olsaydı. Çünkü yengesi dışında, yani babamın karısı ve benim annem dışında amcam Toby, bunca yıl karşı cinsle üç sözcük ya da konuşmuş ya da konuşmamıştı. Yok madam, hayır, bir darbeye borçluydu bütün bunları. Evet, bir darbeye madam. Namur. Brüksel'in güneyinde Sambre'le Moysen sularının birbirine kavuştuğu noktada stratejik bir konuma sahip olan Namur, 1690'larda iki kez, 1692'de Fransızlar, 1695'te William'ın kumandanlığındaki Birleşik Ordular tarafından kuşatılmıştır. Toby amca ikinci kuşatma sırasında yaralanmıştır. Namur büyük çabalar sonucu ele geçirilmiş ancak kesin bir askeri başarı kazanılamamıştır. Kuşatması sırasında ileri mevzilerdeki bir boynuz siperden Toby amcanın istihkam bilimine ilişkin terimleri kullanması kısmen diğer karakterlerin olduğu gibi okurun da kafasını karıştırmak içindir. Stern, istihkam konusundaki bilgisini Chambers'in Cyclopedia'sından edinmiştir. Boynuz siper, tek cepheli bir ileri mevzi istihkamıdır. Bir perde ile birbirine bağlı ve ana istihkama paralel kanatlarla eklenmiş iki yarım rabyadan oluşur. Tabya, Yamuk beşgen formundadır. Yarım tabya tabyanın ikiye bölünmüş olup tabanı ana istikamın çizgisine paraleldir. Fırlatılan güllenin çarpıp sektirdiği ve amcamın kasığına isabet eden bir taşın marifeti olan darbeye. Bir taşın bütün bunlarla ne ilgisi olabilir? Bu uzun ve meraklı bir öyküdür madam. Ancak size anlatmaya kalkışsam yazmakta olduğum kendi öyküm yığıntıya boğulur. Bu öykü daha ilerideki bir bölümde tüm ayrıntılarıyla ve yerli yerince gözlerinizin önüne serilecektir. Oraya gelinceye dek bu konuda daha aydınlatıcı olmak ya da şimdiye dek söylediklerime başka bir şey eklemek durumunda değilim. Ez cümle, amcam Toby eşi görülmedik derecede iffetli bir centilmendi ve bu iffet biraz da aile onurunun sönmez ateşiyle beslenip damıtılmıştı. Amcamın kişiliğinin bu iki özelliği içine öyle işlemişti ki, Dinah halam olayı ne zaman gündeme gelse amcamın duyguları alt üst olurdu. Bu konuya değinilmeye görsün, yüzü pençe pençe kızarır, hele ki babam kadınlı erkekli toplantılarda bu öyküyü ayrıntılı olarak anlatmaya başladığında, ne yapsın kanıtlamaya çalıştığı sav nedeniyle sık sık bu örneği vermek zorunda kalıyordu. Ailemizin en zarif mensuplarından birinin başına gelen bu talihsizlik yüzünden amcam Toby'nin onuru ve iffeti kanamaya başlar. Çoğu kez babamı bir kenara çekip büyük bir kaygı içinde onu uyarır, dünyada her istediğini vereceğini, yeter ki bu öyküyü anlatmamasını söylerdi. İnanıyorum ki bir kardeşin bir kardeşe besleyebileceği en içten sevgi ve şefkatle amcam Toby'ye bağlı olan babam, onu bu konuda ya da herhangi bir konuda üzmemek için bir kardeşin bir kardeşten isteyebileceği mantık dahilindeki her şeyi yapmaya hazırdı. Ama bu konuda yapabileceği bir şey yoktu. Babam daha önce de belirttiğim gibi sapına kadar feylesof, sistematik bir mütefekkirdi. Gezegenlerin geri devinimleri, Kopernikus, gezegenlerin geri kayma olgusu ya da gözle görülür gerilişlerini, Nikolaus Kopernikus 1473-1543, dünyanın kendi çevresinde günlük ve güneşin çevresinde yıllık dönmesiyle açıklar. De hipposibus motum colestium esse constitus commentaralius adlı el yazmasında yer alan bu belirleme ile Kopernikus güneş merkezli bir evren görüşünü ilk kez açıklamıştır. İçin ne kadar önemliyse Venüs'ün yörüngesindeki geri kayışlar kendi adıyla anılan Kopernikus sistemini nedenli doğrulamaktaysa Dina halam olayı da babam için o kadar önemliydi.